Ayrım 1.
Homeros'tan Aşık Veysel'e tarihte ve toplum yaşamında körler. Bilgelik mi, çaresizlik mi? Mehmet Emin Demirci. 1. kaset 1. yüz. Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi İstanbul 2005. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Aralık 2006. Okuyan Levent Filyoz. Bu kitapta körlerin toplumla sağlıksız şekilde yürüyen ilişkileri bütün yönleriyle sosyal psikolojinin en verimli çalışma alanlarından birisi olan tutumlar çerçevesinde ele alınmakta, körlerin toplumsal ilişkileri temel olarak bilgelik, çaresizlik ikilemi içinde sunulmaktadır. Kitapta gözlerin görmemesinin gelmiş geçmiş en büyük Arap edebiyat ustası, en büyük Arap edebiyatı eleştirmeni olmaya ya da Nobel Fizik Ödülü almaya engel olmadığının öyküsünü okuyacak, Demokritos, Baydüring, Ostrovski, Rodrigo, Borges, Ray Charles gibi pek çok kimseyi bir başka yönüyle tanıma olanağı bulacaksınız. Toplumu körler merkezinde görmeye ve tanımaya istekli geniş ve zengin içerikli bir tarihsel inceleme olan kitap, eğitimciler, toplum bilimciler ve tarihçiler gibi birbirinden farklı ilgi alanları olan çevrelere hitap etmektedir. Mehmet Emin Demirci 1957 yılında Beyşehir ilçesinin Kurucuova kasabasında doğmuş, 9 yaşında gözlerini kaybetmiştir. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep Körler Okulu'nda, lise öğrenimini Beyşehir'de tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Demirci, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yetişkin eğitimi konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Türkçe ve yabancı dillerde körlükle ilgili çok sayıda yayınlanmış makalesi olan Demirci, halen yurt dışında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Ön söz. Dünya Körler Birliği'nin WBU rakamlarına göre dünyada 47 milyon civarında kör yaşamaktadır. Türkiye'deki kör sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre 122.925 olarak bulunmuşsa da bu rakamın 140 hatta 150 bin olduğu söylenebilir. Buna ciddi görme kusuru bulunanlar da eklendiğinde 2002 araştırmasına göre 412.312 olan rakamın 700 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Özürler Araştırması 2004. Ülkelerde kullanılan körlük ve az görme tanımları mevcut kör ve az gören sayılarını doğal olarak etkilemektedir. Türkiye'de farklı amaçlara yönelik özel tanımlar bir tarafa bırakılacak olursa, körlük ve az görme Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel Eğitim Konseyi Görme Özürler Ön Raporu'na göre, kör bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10'dan aşağı olan, eğitim-öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanmasına imkanı olmayan, az gören, bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntem kullanmadan eğitim-öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayan şeklinde tanımlanmaktadır. Gözlerini herhangi bir nedenle kaybetmiş insanların başta günlük yaşamda, eğitim çalışma ve toplumsal etkinliklere katılma sürecinde karşılaştığı çok çeşitli sorunları vardır. Bu sorunların başında insanların onlara gösterdiği yanlış yaklaşımlar gelmektedir. Şu kadar ki bu yanlış yaklaşımlar kendine özgü sorunlar çıkarmakla kalmayıp, körlerin günlük yaşamlarında karşılaştığı görme yokluğundan ya da bozukluğundan kaynaklanan pek çok sorunu da ağırlaştırmakta, içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle insanların körlere olan yaklaşımı ve sergilediği tutumlar, körlerle ilgili literatürün önemli bir bölümünü oluşturmakla kalmaz, onlarla ilgili hemen hemen her konuyu derinden etkileyen bir unsur durumundadır. Doğuştan kör olmuş ya da körlüğü uzun süredir yaşayan kimselerin birlikte yaşamaya alıştığı diğer insanların tutum ve yaklaşımları, özellikle toplum içinde belli bir yere gelmişken kör olan kimselerin körlüğün yarattığı yeni durum yetmiyormuş gibi, karşılarına çıkan ve kolay kolay anlayamadıkları, genellikle onları bir anda şaşırtan ve daha da ruhsal çöküntüye yol açan bu gerçekliği, elden geldiğince derli toplu olarak okuyucunun dikkatine sunmak istedik. Yıllar süren yoğun araştırmalar sonucu elinizdeki kitap ortaya çıktı. Elinizdeki kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tutumlar, anlayışlar sunulmakta, ikinci ana bölümde bu anlayışların tarihsel kökenlerine ışık tutabilmek amacıyla, mümkün olduğunca geniş bir körler ya da körlerin tarihteki yeri hakkında bilgi verilmektedir. Birinci ana bölümde incelemeye kuramsal bir çerçeve oluşturabilmek düşüncesiyle tutumlara ve azınlıklara ilişkin bölümler konmuştur. Bu bölümlerde tutumun ne olduğu, unsurları ve genel olarak tutumların değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı ve yapılması gerekenler hakkında var olan bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde ikinci bölümde körlerin toplumsal azınlık yönlerini tartışabilmek için azınlıklara ilişkin bir bölüm konmuştur. Bu bölümde önce azınlık kavramı, azınlık, baskın grup ilişkisine dikkati çeken kimi özellikler, basma kalıp yargılar, ön yargı, ayrımcılık, azınlıklarda kimlik sorunu gibi azınlık literatürüne ilişkin genel bilgilerden sonra bu çerçevede körlerin bir azınlık grup olup olmadığı tartışılmakta, körlerin bir toplumsal azınlık olarak nitelenmesini sağlayan literatürdeki çeşitli çalışmalara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde önce görme yokluğunun insan üzerinde ne gibi sınırlamalar getirdiğinde ışık tutulmaya çalışılmıştır. Daha sonra görme yokluğunun hayvan ve insanlarda yol açtığı eksiklik ve bozuklukların neler olduğu ve etkilerinin gerçekten ne boyutta bulunduğuna ilişkin çalışmalara yer verilmekte, daha sonra bu bilgiler ışığında görme gücünü yitirmiş insanların toplum tarafından nasıl algılandığı üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Bir sonraki bölümde görenlerin körleri olan yaklaşımı, körlerin görenleri, kendilerini ve içinde bulunduğu körlüğü algılayış biçimlerini ortaya koyan çalışmalara yer verilmektedir. Aynı bölümde körlere yönelik tutumların olumlularıyla nasıl değiştirilebileceği tartışılmakta, karşılaşılan güçlükler ve tutumlara ilişkin yapılan araştırmaların zayıf kalan yanlarına değinilmektedir. Kitabın ikinci ana bölümünde tutumların kökleşmişliği ve uzun tarihsel geçmişinin olacağı gerçeğinden yola çıkarak, ilk çağlardan günümüze uzanan olabildiğince kapsamlı bir tarihsel inceleme sunularak, körlerin ve körlere yönelik anlayışların tarih içinde gösterdiği değişiklikler ve aldığı şekiller incelenmektedir. Bu inceleme sırasında farklı tarihsel dönemlerde başarıları günümüzdeki anlayışlara ışık tutabilecek, çeşitli yönleriyle sivrilmiş hemen hemen yaşamın her alanından gelen körlerin biyografileri özet olarak verilerek, bu kimselerin neler başarabileceği konusunda okuyucunun kafasında olumlu bir yaklaşım oluşmasına çalışılmaktadır. Kitabın sonunda kör azınlığın Türkiye'deki bugün içinde bulunduğu toplumsal konum ve gösterdiği bir takım özellikler ele alınmıştır. Ayrıca tutumların değiştirilmesinde yaşanan zorluklar ve önerilere yer verilmiştir. Bilindiği gibi herhangi bir işle ilgilenen insanların ilk karşılaşacağı sorun anlaşma ve anlatım sorunudur. Hemen hemen her alanda aynı anlama gelen ortak kavramlar olmadan gerek bu insanların birbiriyle anlaşabilmesi, gerekse bu dallarda ilerleme kaydedilmesi oldukça zordur. Örneğin bu sorun özel eğitim alanında henüz istenildiği gibi çözülememiştir. Gerek bu alanda yapılan çevirilerde ve gerekse telif, yapıt ve makalelerde aynı tipler, özellikler ve durumlar için farklı ifade ve kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu gibi farklı kullanımları örnekleyecek olursak bugün birçok insan hala özel eğitimi ve özel okulları birbirine karıştırmaktadır. Özel eğitim normal çocuklardan önemli farklılıklar gösteren çocukların eğitimidir. Bilindiği gibi özel okullar ise özel sektör tarafından kurularak işletilen okullar anlamına gelmektedir. Çeşitli yazar ve uzmanların yapıtlarında duygusal etkilerin sonucu olarak bir takım özürleri anlatmak için farklı sıfatlar ve nitelik belirten sözler kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, gözleri görmeyen bir kimse için kör ama görme özürlü, hafız, görme engelli, görmeyen, görmez gibi birbirinden farklı çağrışımlar yapan ve belki de ortak bir gerçeği birbirinden farklı ağırlıklarda ifade eden sözcüklerin kullanıldığı görülmektedir. Tam bir görmek hayvanı anlatmak için kullanılan kör ama hafız, görmez ve hatta görmeyen sözcükleri görmenin sınırlı olduğu durumları kapsamamaktadır. Tam görmeme durumuyla görme gücünün 3/10'una kadar görme yeteneğine sahip az görenlerin, bu kadarcık görmenin getirdiği özel sorunlara ek olarak hiç görmeyenlerin yaşadığı bir takım sorunları yaşadığı dikkati çekmektedir. Önceleri hiç görmeyenlerle aynı koşullarda değerlendirilen az görenler için değişen anlayışlar çerçevesinde aynı sınıf ve ayrı okullarda eğitim görmeye, iş ve toplumsal yaşamda kendi özelliklerine uygun bazı özel başka önlemler alınmaya başlanmıştır. Ciddi görme kusuru nüfus içerisinde başta gelişen teknolojilerle tam görme yokluğuna giden vakaların belli bir noktaya kadar önüne geçilebilmesi, görme kusurlarıyla ilgili tanımların kapsamının genişletilmesi gibi etmenlerle, başta gelişmiş ülkelerde toplam görme kusurlu nüfus içerisinde hiç görmeyenlere göre az görenlerin oranı önemli ölçüde artmış, bu artışa paralel olarak bu geniş grubun özel ihtiyaçları daha fazla görülür, sesleri daha fazla duyulur olmuştur. Bütün bu gelişmelere karşı 1986 yılında Hollanda'da yapılan Uluslararası Az Görenler Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, körlerle ilgili kuruluşların tarihsel geçmişi ve geniş potansiyeli dolayısıyla az görenlerin ayrı örgütler oluşturma yerine var olan bu örgütlerde körlerle birlikte ancak kendilerine özgü sorunlarla daha yakından ilgilenmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılmasının daha doğru olacağı görüşüne yer verilmiştir. Tüm görme kusuru olan kimseleri içine alan bir kavram olarak görme özürlü veya bunun çoğul şekli uzun yıllardır geniş ölçüde kullanılmaktadır. Son olarak Avrupa Körler Birliği 1990 yılında Portekiz'de yaptığı 3. Genel Kurulu'nda benzer konuda yapılan bir tartışmanın sonunda bütün kör ve az görenleri kapsayacak şekilde görme özürlü kavramının kullanılması, kör ya da görmeyen sözcüğünün geçtiği her konuşma ve belgede aynı zamanda az gören kavramının birlikte kullanılması genel kurul tarafından kabul edilmiştir. Çeşitli yayınlarda ve geniş bir insan grubu tarafından kullanılan bu kavram yaygın olarak kullanılmakla birlikte sıkça geçmesinin gerektiği durumlarda birçok kimse tarafından bir parça uzun oluşu yüzünden kör, görmeyen, görmez gibi iki eceli kavramlar yeğlenmektedir. Belki de bu nedenle olacak görme özürler ile ilgili ülkemizde şu ana dek yazılmış birkaç belli başlı yapılan birinin adında görme özürlü ifadesi kullanılırken kitabın içinde daha çok kör sözcüğü geçmektedir. Bu kitapta da benzer bir uygulama yeğlenerek anlatım ve anlama kolaylığı yüzünden görme özürlü kavramını karşılayacak şekilde halk arasında da yaygın olarak kullanılmakta olan kör ifadesi yer almaktadır. Ancak özel olarak az görenleri ilgilendiren konularda ek olarak az gören kavramı sık sık kullanılmıştır. Kitapta gözleri gören kimseler için kısaca görenler, kör kişi ya da kör kimseler anlamına gelen kör ve körler tekil ve çoğul isim olarak kullanılmıştır. Ayrıca son yıllarda özürün ortaya çıkışının kaynağında toplumun ihtiyaçları karşılamasının oluşturduğu engellerin yattığı görüşünden yola çıkarak görme engelli kavramı yaygınlaşma eğilimi göstermiştir. Bu araştırmanın yapılması ve kitaba dönüştürülmesi kendisi de kör olan yazar için birkaç bakımdan kolay olmamıştır. Öncelikle toplumla olan sağlıksız ilişkilerden nasibini bol bol almış olan yazar için bunları bu çalışması sırasında tekrar tekrar yaşamak acı verici olmuştur. İkinci olarak çalışmada yararlanılan kaynakların kimilerini edinmek pek kolay olmamıştır. Genellikle yurt dışındaki kütüphanelerden sağlanan kaynaklardan bazılarının kasete okunmuş şekilleri bulunabilmiş, bu kasetlerin dinlenmesi sırasında kimi kaynak isimlerinin yazılışının doğru alınamadığı kuşkusu ortaya çıkmıştır. Kitapların bazılarının çok eski ve mevcutlarının tükenmiş olması nedeniyle mürekkep baskılarının sağlanması mümkün olamamış, önemli bulunan pek çok ismin kolaylıkla yapılabileceği halde atlanması yoluna gidilmeyerek okuyucunun anlayışına sığınılması uygun bulunmuştur. Kitabın dikte edilerek yazılmış olması kimi imla ve ifade bozukluklarına ve zayıflıklara ister istemez neden olmuş olabilir. Kitabın büyük oluşu yüzünden bu yanlış ve zayıflıkların her durumda düzeltilmesi pek mümkün olamamıştır. Ayrıca kimi kaynaklar yalnızca braille yani kabartma baskı şeklinde bulunabilmiş, kaynak gösterilen kısımlarda oraya denk düşen mürekkep baskı sayfa numaraları belirtilmemiş olduğu için gösterilememiştir. Araştırma ve kitabın yazımı sırasında bir takım kişi ve kuruluşlar yardımlarını esirgememiştir. Bu cümleden olarak kitapların bir kısmını sağladığım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Recording for the Blind, Amerikan Körler Kayıt Kurumu Kütüphanesi'ne, İngiltere'deki Ulusal Körler Kütüphanesi'ne, NLB, Almanya'nın Leipzig kentindeki Merkezi Körler Kütüphanesi, DZB ve Marburg kentindeki Emil Krükman Körler Kütüphanesi'ne, bu kitapların uluslararası ücretsiz geliş gidişlerini sağlayan TC posta işletmesi ve ilgili ülkelerin posta idarelerine sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Çeşitli türden yardımları sayesinde böyle bir çalışmanın gerçekleşmesine katkılarından dolayı Nilüfer Uslu'ya, Hülya Karcı'ya, Arlen Birle'ye, Esin Savaşkan'a, Dorothy Schiffer'e, Karla, Hediye, Yadigar, Tevfik, Murat Uğur, Ayşegül Demirci'ye ve sevgili anneme babama yabancı dil öğrenimimdeki özverili çabalarından dolayı Joan Erongel'e, yüksek lisans öğrenimim sırasında bana neredeyse bir aile ortamı sunan Üsküdar Amerikan Lisesi eski öğretmenleri Hans ve Sylvia Meyer'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kitabın ses kasetlerinden yazıya geçirilmesi işleminin büyük bir bölümünü gerçekleştiren Mahmut Alkan'a, düzenleme ve kontrolünü gerçekleştiren Şakir Öncül'e ve düzeltmeleri metine geçiren Özlem Özbek ve Sevay Bulut'a, kütüphane araştırmalarında yardımını esirgemeyen Süheyla Şentürk'e, çok değerli zamanlarını ayırarak kitabı eleştirel bir gözle okuyan ve katkılarını esirgemeyen doçent doktor Veli Duyan'a, Beni bu kitabın gün yüzüne çıkarılmasına teşvik eden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu öğretim üyesi ve Türkiye Körler Federasyonu Araştırma ve Yayın Koordinatörü Doçent Doktor Kasım Karataş'a teşekkürü borç bilirim. Beni bu kitabı yazma düşüncesine ulaştıran düşünce gelişimim üzerine dolaylı ya da doğrudan etki yapmış ve bu etkinin farkında olan ya da olmayan herkese teşekkür ederim. İlk gençlik yıllarının fütursuzluğu içinde özürü önemsemedim. Her şeyi dostça paylaştığımız körler okulundaki arkadaşlarıma, iyi niyetli fakat genellikle nasıl davranılacağını bilemeyen Beyşehir Lisesi'ndeki arkadaşlarıma, Metin ve Murat'a, ortak düşünceyi paylaştığımız birkaç arkadaş dışında en iyimser ifadeyle tanımamak yüzünden uzak durmayı seçen ve davranışlarının neye varacağını pek düşünmeyen üniversite arkadaşlarıma, Selim, Ertan, Cemal, Ali, Ercüment, Kudret, Nihat, Müco'ya ve genel olarak çeşitli ortamlarda sergiledikleri olumsuz davranışlarla neyin ne olduğunu çok güzel öğreten toplumun geniş kesimlerine ayrıca teşekkürü bir borç bulurum. İstanbul, Mayıs 2005. Birinci bölüm. Tutumlar ve kavramsal yaklaşımlar. Tutum nedir? Tutum, kişinin bir birey ya da nesne karşısında aldığı psikolojik durum, ona karşı içinde uyanan duygu ve düşüncelerdir. Crash, Crashfield ve A. Balashi, 1962. Tutum doğrudan gözlenebilen bir özellik olmadığı halde, bireyin izlenebilen davranışlarından dolayı biçimde ortaya çıkabilen bireysel bir eğilim olarak kendini göstermektedir. Hemen hemen her şey tanımda geçen psikolojik nesne kavramına uyabilir. Ayrıca bir kişi için psikolojik anlam taşıyan bir nesne başka birisi için herhangi bir anlam ifade etmeyebilir. İnsanın herhangi bir kişiye soyut ya da somut bir nesneye ilişkin bir tutum belirlemesinin üç bileşeni vardır. Bilgi, duygu, davranış. Bilgi, tutum belirlenecek kişi ya da nesne hakkında neler bilinmekte olduğudur. Kişinin inançları ve kanıları o ana dek edinilmiş bilgilerden ve geçirilen deneyimlerden çıkarılır. O anki kanılarıyla çelişir yeni bir bilgi gelmesi durumunda kişinin kafasında bir uyuşmazlık oluşur. Bunun üzerine kişi önceden edinilmiş bilgilerini gözden geçirme gereksinimi duyar, yeni gelen bilgiyi önceden var olanlarla karşılaştırır ve o konuda yeni görüşünün ne olması gerektiği hakkında bir sonuca varmaya çalışır. Bu süreç var olan tutumların değiştirilmesine son derece önemlidir. Çünkü tutumlar büyük çoğunlukla sorgulandığı oranda değiştirilebilir. Sorgulanmayan tutumlarda çok değişme olmaz. Tutuma konu olan kişi ve nesnelerle ilgili yeni bir bilgi ya da deneyim gelmesi durumunda ancak var olan tutumun gözden geçirilmesi ihtiyacı kendini gösterebilir. Buna karşın var olan bilgilerin tekrarı niteliğinde ya da geçmişteki deneyimlere benzer deneyimlerle karşılaşılması kişinin tutumlarını genellikle gözden geçirme ihtiyacını uyandırmaz. Tutumun ikinci bileşkesi sergilenecek tutum nesnesinin tutuma sahip birey üzerinde yaptığı duygusal etkidir. Birey, tutuma konu olan kişi ya da nesneye yönelik herhangi bir ilgi geliştirmemiş olabilir. Ayrıca kişinin söz konusu nesne ya da kişiye yönelik duygusal konumu farklı derecelerde ortaya çıkabilir. Bu dereceler aşırı nefret etmekten hafifçe hoşlanmamaya ve aşırı olumlu duygulardan hafif olumlu duygulara kadar geniş bir yelpazeye yayılmış şekilde kişiden kişiye farklılık gösterir. Tutumun yöneldiği kişi ya da nesnenin tutumu gösteren birey üzerindeki olumlu etkileri tamamlayıcı nitelikteki kanılarla birlikte gelir. Bilgi eksikliği kişide ilgisizliği, kimi olumsuz görüşlerde olumsuz duyguları harekete geçirebilir. Örneğin sarı hastalığı hakkında çok az bilgisi bulunan bir birey, saralı bir kişi karşısında aşırı bir korku duygusu geliştirebilir. Bilgilenmeyle ona paralel duygular, yoğunluk her durumda birlikte gelmeyebilir. Kişi herhangi bir konuda çok fazla bilgiye sahip olabildiği halde, edindiği bilgiyle kıyaslanamayacak kadar önemsiz bir duygusal tepki ortaya koyuyor olabilir. Ya da ortaya koyduğu bu tepki kişinin sahip olduğu bilgiden farklı, onunla ilgisi olmayan bir yönde ortaya çıkmış olabilir. Örneğin körlükle zeka gücü arasında ilişki bulunmadığını bilen bir kişi, görenlerin yapabileceğini düşündüğü bir işi yapmaya kalkışan bir köre karşı yine de hoşlanmama duygusu, öfke ya da kıskançlık geliştirebilir. Tutumlar yalnızca yakın arkadaşlarla güvenilir kimselerle paylaşılan, genellikle bireye özgü konulardır. Birey gerçek tutumlarını her durumda herkese olur olmaz yerde açmaz. Bir kimsenin tutumları büyük ölçüde çevresinde güvendiği ve saygı duyduğu kimselerin ortaya koyduğu yargıları, kanıları ve hareketlerinden etkilenebilir ve değiştirilebilir. Örneğin güvendiği, saygı duyduğu bir kimsenin özürlere yönelik tutumu o bireyin tutumu üzerinde etkili olabilir. Kaldı ki bireyin sahip olduğu tutumları her an her durumda kontrol edemeyebileceği gibi, tutumların davranışlarını istemediği yönlere çekebileceğinin olası bir durum olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Tutumlarla ilgili üçüncü öğe, kişinin olumlu tutumlar geliştirdiği nesne ve kişilere yaklaşma eğilimi gösterirken, tutumlarında olumsuz olduğu nesne ve kişilerden uzak durmaya çalışması ve buna göre bir davranış şekli geliştirmesidir. Kuşkusuz yaklaşma davranışı o kişiyi daha iyi tanımasını, daha fazla bilgi edinmesini sağlarken, olumsuz tutumlar geliştirilmiş olan kişi ve nesnelerden uzaklaşma davranışı, bilgilenmemeyi ve dolayısıyla daha da olumsuz tutumlar geliştirmeyi getirebilir. Yukarıda belirtildiği gibi her tutumu oluşturan bilişsel, duygusal ve davranış öğeleri bir arada bulunur ve değişik derecelerde birbiriyle etkileşim içinde kişinin tutumunu şekillendirir. Belli bir tutum içerisinde hangi öğenin ya da öğelerin etkin durumda bulunduğu tutumun aldığı şekil bakımından önemlidir. Oturmuş tutumlar genellikle birbiriyle tutarlı öğelerin etkileşim içinde olduğu tutumlardır. Bu üç öğe arasında tutarlılığın bulunmadığı tutumlar oturmamış tutumlar olarak ortaya çıkar ve kişide rahatsızlığa yol açar. Belki zaman içinde öğeler arasındaki tutarsızlık tutarlılığa dönüşerek tutumun oturmuş bir tutum halini alması olasıdır. Örneğin Mehmet körlerin diğer insanlar gibi toplumsal yaşamda yer alabileceğini öğrenmiş, bu konuda olumlu düşüncelere sahiptir. Ancak yaşamı boyunca hiç körle karşılaşmamış olan Mehmet, tanımadığı bu insanlara karşı duygusal olarak kendini yakın hissetmemekte, böylece olumsuz duygular beslemektedir. Bu nedenle örneğin özürlü haklarıyla ilgili dağıtılan bildiriyi okuma ihtiyacı bile duymama davranışı gösterebilir. Tutumlara ilişkin araştırmalar ağırlıklı olarak duygusal öğenin tutumların şekillenmesine önemli olduğunu ortaya koymuş, daha çok bu unsuru incelemeye yönelmiştir. Ayrıca bir tutumun oturmuşluğu öğeleri arasındaki tutarlılığa bağlı olduğu kadar diğer konulardaki tutumlarla olan tutarlılığına da bağlıdır. Dipnot, Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Sevinç Matbaası, Ankara 1976. İnsanlar çoğu durumda çeşitli toplumsal gruplara ilişkin kalıplaşmış tutumlar geliştirir. Bu tür tutumlar daha çok erken yaşlarda oluşmaya başlar ve oradan buradan edinilen bilgilerle çevredeki insanların benzer gruplara ilişkin yargıları ve tepkileriyle yerleşik bir hal alır. Söz konusu grupla ilgili gerçek bilgi boşluğunu doldurma ve kişi için gerçeği tanımlama işlevini yerine getiren kalıplaşmış tutumların gelişimi sırasında siyasal, tarihsel, ekonomik ve kültürel etmenler farklı düzeylerde rol oynar. Yalan yanlış bilgilerle oluşan olumlu olumsuz sonuçlarına bakılmaksızın kişiye o grupla ilgili kestirme bilgi sağlayan kalıplaşmış tutumların değiştirilmesi oldukça zordur ve karmaşık süreçler gerektirir. Tutumların davranışa dönüşmesi sırasında tutumu oluşturan öğelerin tutarlılık durumu, birbiriyle olan denge durumunun yanı sıra başka bazı etmenler de rol oynar. Bu etmenler arasında davranışın ne tür bir ortamda sergilenmekte olduğu ve kişinin alışkanlıklarının neler olduğu önemlidir. Kişi sahip olduğu tutumlarını gözden geçirmek için zaman zaman çeşitli olanaklar bulabilir. Bu olanakları değerlendirdikçe davranışın ardından sahip olduğu tutumlara karşı yeni durumunu saptar. Ne var ki, zaman zaman yargılarının, kanılarının yanlış olduğunu ortaya koyan işaretler, duygularında ortaya çıkan aşırılıkları fark ettiği halde eski tutumlarında ısrar edebilir. Bu üç öğenin dışında tutumlar üzerinde etkili olan daha başka öğeler de önemli rol oynar. İnsan yapısı gereği karmaşık olanı olduğu gibi kabul etmeye eğilim gösterir. Aynı zamanda insanlar çeşitli olaylar karşısında duygulanma yönünden birbirinden farklı algı ve tepkilere sahiptir. Kimileri bazı durumlarda daha saldırgan, hatta düşmanlığa varan aşırı tepkiler gösterirken, başkaları belli konularda daha sabırsızdır. Geçici rahatsızlıklar, hastalıklar, dalgınlıklar kişinin tutumlarını belli bir süre de olsa etkileyebilir. Tutumların değişmesine yol açan önemli bir etmen de bireyin kendisinin yaşadığı ya da yakınında yaşanan çeşitli durumlardır. Özürlülere karşı kişinin sahip olabileceği olumsuz tutumlar, örneğin yakınlarından birinin özürlü olmasıyla önemli ölçüde değişebilir. Aynı şekilde özürlü kimselerle belli bir hedef doğrultusunda birlikte çalışan kimseler olumlu duygulara sahip olduğunu belirtirken, özürlülerle rekabet eder durumda olan kimselerin elverişli tutumlara sahip olmadığı sık rastlanan bir durumdur. Bu gibi örnekler bize yaşanan durumu şekillendiren etmenlerin, tutumların gelişmesi ve değişmesi üzerinde önemli etkisinin olduğunu göstermektedir. Özürlülere ve körlere yönelik tutumlarla ilgili yapılan araştırmalara yer verilen bölümde daha ayrıntılı anlatılacak olmakla birlikte, Yeri gelmişken kaynaşmış eğitim sürecinde özürlerle bir arada eğitim gören çocukların özürlü akranlarını kendileriyle eşit bireyler olarak görme ve onlara diğerlerine davranıldığı gibi davranma alışkanlığı geliştirmiş olunduğuna değinerek geçelim. Çevrenin kişi üzerindeki etkisi de tutumların şekillenmesinde oldukça önemlidir. İnsanlar çevreleri tarafından onaylanmak ve kabul edilmek kaygısıyla davranışlarını diğer insanlara göre ayarlar ve bu ayarlama genellikle diğerlerininkine paralel davranışlar içine girmek şeklinde kendini gösterir. İnsanlar kolay kolay çevrelerindekilerden farklı olmayı ya da farklı düşünmeyi göze alamaz ve üstelik böyle yapılması için de çok büyük bir gerekliliğin olmadığını düşünür. Tutumlara ilişkin bu kavramlar ve çeşitli özellikleri inceledikten sonra körlerle ilgili ülkemizde yaşanmış somut bir olayı sunarak incelememizi sürdürelim. Senir olayı ve düşündürdükleri. 2000 yılı Eylül ayında okulların açılmasına 1-2 hafta kala İsparta'nın Keçibordu ilçesine bağlı Senir kasabasındaki liseye İE adında bir kör felsefe grubu öğretmeni olarak atanmıştır. Öğretmenin kasabaya gelişinden itibaren kasaba halkından bazıları lisede öğrenci olarak çocuğu bulunmayan bir kamu emeklisinin önderliğinde kör bir öğretmenin lisede çocuklarına öğretmenlik yapamayacağını belirterek bu öğretmenin kasabalarına alınması ve yerine gören birinin gönderilmesi için bir kampanya başlatmıştır. Kampanyanın ilk adımı olarak İsparta'nın yerel bir gazetesine bir yazı yayınlatılmış, daha sonra toplanan 43 imzalı bir dilekçeyle İsparta valisine şahsen başvurulmuştur. Valiye eğer bu öğretmen liselerinden alınmayacak olursa Ankara'ya kadar yürüyerek dileklerinin hükümete iletileceği mesajını vermişlerdir. Daha önceki görev yeri olan Gelendost ilçesindeki başarılarını bilen vali öğretmene sahip çıkmış ve köylüleri azarlayarak geri göndermiştir. Valinin beklenmedik bu sert ve kesin tavrıyla geri adım atan köylüler yaptıklarından pişman olduğunu, görüşlerinin değiştiğini ve dileklerinden vazgeçtiğini ifade etmiştir. Tutumların içsel dinamiklerinin iç içe geçmiş etkileşimini bilenler konunun bu kadar kolaylıkla bir değişmeye yol açabileceğine temkinli yaklaşmaktadır. Bu durumun daha iyi kavranabilmesi için örneğin şu soruların sorulması gereklidir. Köylüler bu kimsenin körlüğüne mi yoksa öğretmenlik konusundaki yetersizliğine mi tepki duymuştur? Köylüler körleri nasıl kimseler olarak görmektedir? Yalnızca gece körlüğü olan ve gündüz az çok görebilen bir kişi olan İE'ye böyle acımasız ve son derece ender rastlanabilen sert bir tepki gösteren Senir köylüleri, bu kimse hiç görmeyen bir kimse olsaydı acaba nasıl bir tepki gösterirdi? Toplumda genel olarak körlere yönelik olumsuz kanılara rastlanabildiği ve çoğu durumda pasif şekilde ifade edilen ya da sergilenen bu tutumların açık bir davranışa ve husumete dönüştüğü bu kasabanın geleneksel ve kültürel özelliklerini belirleyen özgün koşulları nelerdir? Benzer sosyokültürel yapılar gösteren diğer binlerce yerleşim biriminde de benzer olaylar ortaya çıkabilir mi? Bu kampanyaya önderlik yapanın psikolojisi önemli midir? Kampanyaya katılan diğer kişiler neden desteklemiştir? Köylüler şiddetle karşı çıkarken vali niçin sahip çıkmıştır? Valinin sert ve kesin tavrıyla geri adım atan ve görüşlerinin değiştiğini ifade eden köylülerde gerçekten bir tutum değişikliği olmuş mudur? Yoksa bilinç düzeyinde gerçekleşmeyen ve ancak otorite karşısında katlanma şeklinde bir değişme midir? Kamuoyunda bu olay neden infial yaratmıştır? Herkes körlerin başarılı insanlar olduğunu düşündüğünden mi, yoksa zavallı bir kör kimsenin üzülmesini yarattığı vicdan rahatsızlığı mı kişileri bu kadar gürültü çıkarmaya yöneltmiştir? Bu durum körler örgütleri neden ayağa kaldırmış, toplumun genelinde rastlanan olumsuz duyguların dışa vurulduğu ve bu yönüyle toplumun farkında olmayarak kendini ele verdiği bir durum olarak nitelemelerine niçin neden olmuştur? Kuşkusuz başka sorular da sorulabilir. Bu yönüyle yaşanmış bu olay o toplumsal koşullarda gerçekleştirilecek sosyal psikolojik bir araştırmaya konu olacak kadar ilginç ve kapsamlıdır. Konunun bu yönüne dikkat çeken kimi körler bu olayın önemine vurgu yaparak böylece körlük literatürüne Senir olayı adıyla bir olayın girdiğinden bile söz etmektedir. Hatta körlerle ilgili kimi olaylar kronolojik sıralamada Senir öncesi ve Senir sonrası şeklinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Konu ulusal basın ve yayın organlarına yansımış, günlerce infial yaratan bu olay körler kamuoyunu ve gören duyarlı kesimini derinden etkilemiş, günlerce tartışılmıştır. Bu tartışmalarda genel olarak körlere yönelik olumsuz tutumlar ve kanıların toplumun hemen hemen her kesiminde yaygın olarak bulunduğu bilinmekle birlikte, bunların davranışa ve husumete dönüşmesi oldukça ender rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekilmiştir. Elinizdeki kitapta yukarıdaki soruların pek çoğunun yanıtı niteliğinde bilgiler verilmekte, soruna soğukkanlı ve nesnel bir yaklaşım getirilmeye çalışılmaktadır. Tutumlara ilişkin kuramlar ve tutumların değiştirilmesi. Tutumlara ve özellikle tutumların değiştirilmesi konusuna yönelik araştırmalar belli başlı dört kuramsal yaklaşımdan hareket etmektedir. Öğrenme kuramları, toplumsal yargı kuramı, tutarlılık ya da denge kuramları ve işlevsel kuramlardır. Öğrenme kuramına göre tutum değişimi bir öğrenme süreciyle gerçekleşmektedir. Bu kurama dayalı araştırmalar özellikle etkileyici iletişim olgusu içinde tutum değişimine yol açan etkenleri incelemektedir. Günümüzdeki araştırmalarda uyaran tepki, pekiştirici genelleme ve benzeri gibi öğrenme kavramları özellikle etkileyici iletişimle tutum değişimi konusunda başarıyla uygulanmaktadır. İkinci kuramsal yaklaşım olarak sıraladığımız toplumsal yargı kuramı, psikofizik deneylerde ortaya çıkan tezat, karşıtlık ve benzetme mekanizmalarına paralel olarak tutum değişimi olgusunu anlamak ve açıklamak için kullanılmıştır. Toplumsal yargı çerçevesinde kişi daha önceden sahip olduğu tutuma benzerlik gösteren yeni bir tutum belirleyebileceği gibi, aynı şekilde kendisine çok ters gelen bir görüşün tam tersini de benimseyebilir. Toplumsal yargı kuramını etkileyici iletişim çerçevesine geliştiren araştırmacılar, kişinin kendi görüşüne ne kadar kuvvetle bağlı olduğunu da önemli bir etken olarak belirlemiştir. Ne var ki bu kuram bugün için tutum değişimi hakkında belirli, ölçülebilir ön tahminler yapmaktan çok, tutum değişimini anlamak için kullanılan bir genel çerçeve özelliği göstermektedir. Tutumlarla ilgili tanım ve özelliklere yer verilen bölümde tutumların hem kendi öğeleri arasında hem de kişinin diğer sahip olduğu tutumlar arasında dengelenmeye yönelik sürekli bir eğilim özelliği gösterdiği belirtilmişti. Bu nedenle tutum değişiminde çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konan denge kuramları tutum değişimi konusunda son derece önemlidir. Birçok araştırmacı insan davranışının temelinde tutarlı olma ihtiyacı bulunduğunu varsaymıştır. Kimi araştırmacılar göreneklerin tutarlı olma eğilimi gösterdiğini ileri sürerken, akademik psikolojide Gestalt ekolündeki kimi araştırmacılar da alan kuramıyla algı ve tutumlarda tutarlılık ve organizasyonu savunmuşlardır. Bunun yanında tüm insan düşünce ve davranışını kendi kendisiyle tutarlı olma ilkesine dayandıran çalışmalar da yapılmıştır. Buna göre öğrenme ve unutma tutarlılık ilkesiyle açıklanmaktadır. Diğer bilgilerle tutarsız olan bilgiler unutulmakta, şartlanma yerine tutarlılık kavramının kullanılabileceği öne sürülmektedir. Tutum değişimine çeşitli kuramsal yaklaşımlar arasında 1960'lı yıllardan itibaren en çok araştırılan kuramsal yaklaşımlar tutarlılıkla ilgili olanlardır. Bu alanda başta bütün bu kuramsal yaklaşımları etkileyen denge kuramı olmak üzere bilişsel dengeleme kuramı, uygunluk kuramı, objektif denge kuramı ve bilişsel uyuşmazlık kuramı sıralanabilir. Tutarlılık kuramları içinde en fazla araştırmaya yol açan bilişsel uyuşmazlık kuramı olmuştur. Bu kurama göre tutumu oluşturan üç öğe kendi arasındaki ilişkilere ek olarak olumlu ya da olumsuz şekilde nitelendirilmektedir. Bu kuram özellikle kişinin sahip olduğu tutumuna ters bir davranış içine girdiğinde ortaya çıkan uyuşmazlık durumunu incelemektedir. Böyle durumlarda kişi tutumuna ters şekilde sergilediği davranışına geçerli veya zorlayıcı bir neden bulamazsa bilişsel uyuşmazlık durumu ortaya çıkar. Kişi böyle bir uyuşmazlık durumundan kurtulabilmek için bir içsel neden arayarak tutumunu sergilemiş olduğu davranış doğrultusunda değiştirebilir. Eğer bir dışsal neden bulacak olursa bu durumda genellikle tutum değişimi gerekmeyecektir. Buna göre bu kuram tutumun davranışına değil, davranışın tutuma etkisi üzerinde durmaktadır. Çevreye itaat ya da sosyal beğenilirlik yoluyla uyum gösterme davranışında böyle bir davranışı makul gösterecek zorlayıcı bir dış neden söz konusu olduğu için bilişsel uyuşmazlık görülmez ve kişinin gerçek tutumu davranışı doğrultusunda değişme göstermez. Örneğin körler konusunda olumlu görüşlere sahip olmayan bir kişiye, körlerin çalışıp çalışamayacağı konusundaki görüşü sorulduğunda, çevrede görüşleri dolayısıyla hoş karşılanmayacağı endişesiyle gerçek görüşünü söylemek yerine, çevrede iyi bir imaj uyandıracak olumlu görüşler ifade edebilir. Ne var ki herhangi bir dış baskı ya da çevreye uyma endişesi gibi bir zorlayıcı etmen bulunmadan benimsemeye dayalı, uyum davranışı tutum değişikliğine yol açabilir. İnsan kendi doğru ya da gerekli bulduğu için yeni bir tutum ve buna bağlı olarak yeni bir davranış geliştirebilir. Bu kuramsal açıklamaların ardından tutum değişimi ile ilgili daha çok bilişsel öğelerin yer aldığı pratik bazı bilgiler vermek yararlı olacaktır. Tutumların değiştirilmesinde üç unsurdan söz edilebilir. Mesaj gönderilen, gönderilen mesaj ve alıcı. Bu üç öğenin de tutumların değiştirilmesine çok önemli işlevleri vardır. Tutumların değiştirilmesine yönelik mesajı ileten kişi son derece önemlidir. Söylediğinin doğruluğuna tam olarak inanılmayan kimselerin vereceği bilgiler, tutumların gözden geçirilmesine dikkate alınmaz. İnsanların üzerinde etkisi bulunan kimseler, yani ana babaların, yakın arkadaş çevresinin, amirlerin, toplumda saygınlığı bulunan kimselerin ortaya koyduğu görüşler, tutumların değiştirilmesinde etkili olabilir. Buna karşın kişilere uzak, üzerlerinde fazla etkisi bulunmayan insanların söylediği ve ortaya koyduğu davranış, tutumların değiştirilmesi sürecinde fazla etkili değildir. Ayrıca mesajı gönderen kaynak kişinin özellikleri, alan kişinin gözündeki saygınlığı, mesajı gönderen kişinin çekiciliği, alıcı kimsenin yaşamı üzerindeki etkisi ve mesajı gönderenin alıcının benzeri bir kişi olup olmaması, tutumların değiştirilmesine yönelik mesajın, bu mesajı alan kişinin tutumunu değiştirmesi üzerine değişik derecelerde etkili olan diğer önemli etmenlerdir. Bu anlamda toplumun geneli üzerinde etkisi ve saygınlığı olan kimselerin doğru bilgilerle kazanılması, bu kimselerin dolayısıyla topluma doğru mesajlar göndermesi bakımından son derece yararlı bir çalışmadır. Tutumların değiştirilmesinde ikinci önemli etmen kuşkusuz mesajın kendisidir. Tutumların değişmesine mesaj bilginin yanı sıra bu mesajın nasıl ve ne şekilde verildiği, hedeflenen değişiklik üzerinde farklı düzeylerde etki yapan alt öğelerdir. Bu noktada mesajın verilişi sırasında veren kişinin kendinden emin bir şekilde verip vermemesi, verirken çekingen bir tavır, nesnel bir yaklaşım sergileyip sergilememesi ya da mesajı verirken duygu yüklü bir abartı içinde olup olmaması önem taşımaktadır. Alınan mesajlar bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde analiz edilir, doğrulukları ve mantıksal tutarlılıkları incelenir, önceden sahip olunan bilgilerle kıyaslanır. Kişi üzerinde korku ve tedirginlik yaratan mesajlar hiç düşünülmeden bir tarafa bırakılmakla kalmaz, o bilgilere karşı kişide önceden oluşmuş muhtemel savunma mekanizmasını daha da güçlendirici bir etki bile yaparak hesapta olmayan, beklenmeyen olumsuz bir yönde gelişmelere yol açabilir. Akla ve düşünceye seslenen mesajlar kişide var olan inanç ve kanılara ulaşırken duygular üzerinde değişikliğe yol açmaz. Tutumun değişmesinde üçüncü öğe mesajı alması gereken kişinin kendisidir. Mesajı alan kişinin özelliklerine, geçmişte yaşadığı deneyimlere, yaşına, zeka derecesine, heyecanlanma düzeyine, kendine olan güvenine bağlı olarak tutumun değişmesi çeşitli derecelerde gerçekleşmektedir. Bütün bunlara ek olarak kişinin tutumunu değiştirmeye ne denli istekli olduğu da belirleyici rol oynar. Kişiye nispeten yabancı bir bilgi ulaşmışsa ya da bilgi kişide çok çabuk bir ilgi uyandırmayacak bir konuda gelmişse, bu bilgi kişinin tutumunu çabucak değiştirmesine neden olabilir ve bu yeni tutum öncekinden tamamıyla farklı ortaya çıkabilir. Zeka derecesi yüksek ve kendine güven duygusu gelişmiş kimseler, zeka derecesi daha düşük ve daha az kendine güvenen insanlarla karşılaştırıldığında, tutum değişikliğini gerektiren bir bilgi geldiğinde, birinci gruptaki insanlar daha serin kanlılıkla bu bilgileri ve tutumlarını değerlendirerek yeni bir konum belirleyebilir. Tutum değişikliğinde yaş önemli etmenlerden biridir. Çünkü kişinin yaşı ilerledikçe gelişen ya da başkalarından alınmış tutumlarını giderek karmaşıklaşan değerler silsilesi içinde bir yere kadar geçen zaman içinde oturtmuş durumdadır. Dolayısıyla bunları değiştirmeye büyük bir direnç gösterir. Ne var ki bu kimselerin tutumlarını değiştirmeye istekli olup olmadığı bu konuda belirleyici rol oynayan önemli bir etkendir. Hiç kuşkusuz öncelikle kişinin kendine ulaşan bilgilere ilgi duyması, onlar üzerinde düşünmesi, tutum değişikliğinin başlamış olduğu anlamına gelmektedir. Konumuz körlük olduğuna göre, örneğin kişinin kısa bir süre de olsa körlüğü yaşaması, körlerle birlikte olması ya da kendisini onların yerine koyabilmesi tutumunun değişmesine önemli bir etki yapabilir. Önceden olduğundan farklı bir tutum benimsemesiyle sonuçlanabilir. Tutumlar bir kişiye ya da bir nesneye yönelik ortaya çıkabileceği gibi bütün bir gruba yönelik de olabilir. Bu anlamda körlere yönelik genel anlayışları ve tutumları, körlerin bazı ortak özelliklerinden dolayı toplum içerisinde bir azınlık grup oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde tartışmakla yarar bulunmaktadır. Bu nedenle izleyen bölümde önce azınlık grup kavramı üzerinde durulacak, azınlık grubun çeşitli özelliklerine değinildikten sonra körlerin bir azınlık grup oluşturup oluşturmadığı tartışılacaktır. İkinci bölüm. Azınlık grup ve körlerin azınlık grup oluşu. Azınlık grup ve özellikleri. Genel olarak azınlık toplum içinde sayıca daha az bir grubu anlatmaktadır. Ne var ki kültürel, ırksal, fiziksel azınlıklardan söz edilirken çoğunluğun sayıca çokluğundan ziyade güç ve etkinlik özelliklerine bakmak daha doğru olacaktır. Bu durumda çoğunluğu oluşturan grup baskın durumdadır ve bu nedenle çoğunluk grup kavramı yerine baskın grup kavramını kullanmak daha doğrudur. Çünkü bazı durumlarda çoğunluğu oluşturan kimseler azınlık durumunda olabilir. Örneğin ırk ayrımcılığının geniş ölçüde uygulandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ni uzun yıllar sayıca az olan beyazlar yönetmiş ve sayıca beyazlardan kat kat fazla olan zenciler üzerinde baskı uygulamıştır. Her grup toplum içerisinde azınlık özelliği taşımaz. Wagley ve Harris 1974 bir grubun azınlık olup olmadığını anlamak üzere aşağıda sıralanan 5 özelliği taşıyıp taşımadığına bakılması gerektiğini belirtmektedir. 1. Bir azınlık baskın grubun karşısında ikinci derecede bir konumda bulunur ve baskın gruba tabi bir toplumsal gruptur. Azınlık gruba mensup kimseler bir takım dezavantajlı durumlarla yüz yüzedir. Bu dezavantajlı durumlar arasında ön yargılar ve ayrımcı uygulamaların sonucu haksız muamelelerin yanı sıra kendilerini toplumdan dışlayıcı yaklaşımlarla karşı karşıya kalır. 2. Azınlık grup üyelerinin toplumda baskın grup tarafından aşağı görülen fiziksel ya da kültürel bir takım özellikleri vardır. Eğer grubun farklılığını kültürel özellikler belirliyorsa bu grup etnik bir grup özelliği gösteriyor demektir. Fiziksel özellikleri yönünden benzerlik gösteren kişilerin oluşturduğu gruplar da azınlık grup olarak nitelenir. Ortaya koyduğu fiziksel özellikleri yüzünden özürlüler azınlık grup özelliği taşır. 3. Azınlık grup üyeleri toplumsal konumunun farkındadır. Kendilerine ait olduğu grubun parçası olarak görür ve aynı şekilde diğer insanlar da bunu böyle algılar. Güçlü bir grup içi dayanışma ve güven söz konusudur. Taşınan ortak özelliklerin bilincinde olmak gruba mensup bireylerin davranışlarını etkiler, kişilik yapısını şekillendirir. 4. Azınlık grup üyesi olmak genellikle kişinin tercihine bağlı ortaya çıkmış bir durum değildir. Çoğu durumda kişi daha doğuştan kendini bu grubun içinde bulur. 5. Azınlık grup üyeleri genellikle kendi grubundan insanlarla evlenme yani endogami eğilimi gösterir. Dipnot: Charles Wagley ve Marvin Harris, Minorities in the New World, New York Columbia University Press 1974 sayfa 411. Bu noktada azınlık gruplarla ilgili bazı kavramları kısa kısa incelemekte yarar bulunmaktadır. Bu kavramlardan birisi basma kalıp, stereotipik düşünce kavramıdır. Basma kalıp düşünce ya da kanıyı bir grup üyelerinin bazılarının muhtemelen taşıyabileceği bazı özelliklerin yani atfedilmiş yafta, stigma ya da kimi özelliklerin bütün bir gruba genellenmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Ne var ki bazı kişiler için doğru olabilecek bu kanı ve yargılar bütün bir gruba genellendiğinde doğruluk özelliğini kaybetmektedir. Böyle olmakla birlikte baskın grup üyelerinin bu azınlık grupla ilişkisinde üstünlüğünü haklı çıkaracak yönde bu yargı ve düşüncelere sık sık başvurulduğu görülür. Aynı şekilde azınlık gruba yönelik ayrımcı uygulamalarda o grubun üyelerini aşağı görme çabasında ya da kendi düşünce ya da hareketinin yanlış olabileceğini bir an bile düşünmeden azınlık grup karşısında doğru olduğunu kanıtlama çabası sırasında sık sık bu basma kalıp düşüncelere başvurulduğu olur. Buna karşın yoksul olduğu düşünülen bir azınlık grup için bu ve benzeri kanılar ya da yargılar gerçekten doğru olmuş da olabilir. Kısacası bir azınlık grupla ilgili pek çok yanlış düşünce ve kanı yani stigma bilimsel bir incelemeye tabi tutulmadan nesilden nesile aktarılır durur. Bir azınlık grup üyesi gruba ait oluşunu bilinçli ya da bilinç dışı yollarla nedenle ortaya koyarsa o ölçüde bu grupla ilgili gelişmiş toplumda var olan ön yargılarla ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalır. 20. yüzyılın ünlü sosyal bilimcilerinden Robert Merton, 1957, eğer bir insan topluluğunun bir durumu yanlış ya da eksim tanımlayarak ona uygun hareket biçimi geliştirecek olursa, zamanla içinde bulunduğu yaşam biçimine uygun bir açıklamaya benimseyeceğini belirtmektedir. Örneğin her yönüyle düşünülmeden bir azınlık grupla ilişki geliştirilecek düşünce ve yargılar yalnızca o azınlık grup açısından bazı sonuçlara yol açmakla kalmaz, çoğunluk üyesi kişilerin azınlık karşısında tutum ve davranışını da etkiler. Örneğin bu kimseler bu şekilde davranarak azınlıklara karşı sorumluluktan, içine düşülen ahlaki açmazdan kurtulmuş olur. Azınlığa karşı bu şekildeki tutumlar aynı zamanda basma kalıp düşünceleri körükleyici bir etki yapar. Dipnot: Ray Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, ile Free Press 1957 sayfa 426. Azınlıkları incelerken önemli üzerinde durulması gereken iki kavram daha vardır. Bunlar ön yargı ve ben merkezciliktir. etnosentrizm. Özellikle ön yargılı davranış ve bu davranışın kişiyi ayrımcılık yapmaya yöneltmesinin ben merkezcilikle karşılaştırıldığında sonuçları bakımından daha önemli olduğu görülmektedir. Bireysel davranış ve yaklaşım biçimi olarak bir önceki bölümde ele alınan eksik ve yanlış bilgilenmeye dayalı ön yargıyı burada toplumsal düzeyde daha yakından incelemekte yarar bulunmaktadır. Ön yargıyı birçok biçimde tanımlamak mümkündür. Basit bir tanımlamayla bir kişiye ya da bir nesneye olumsuz şekilde önceden alınmış konumdur. Bu tanımı bir aşama daha ileri götürerek ön yargıyı bir azınlık gruptaki bütün bireyleri olumsuz olarak değerlendiren ve buna göre tepki ve davranış gösteren kişinin aldığı tutum şeklinde tanımlayabiliriz. Ön yargı baskın çoğunluğun azınlığa karşı duyduğu hoşlanmama duygusuyla sınırlı değildir. Hoşlanmama duygusu çoğunluğa karşı azınlık grup içinde de gelişmiş olabilir. Aynı şekilde bir azınlık grup üyesi baskın çoğunluğa karşı ya da diğer azınlık gruplarla ilgili hatta kendi grubunun üyeleri için bir takım ön yargılar geliştirmiş olabilir. Baskın gruptaki ön yargıların sonucu bir azınlık grup tüm üyeleri ya da bazı üyeleri toplumsal yaşam içinde bir takım zorluklarla karşılaşır. Örneğin başkalarıyla kendilerinin arasında tercih yapılmasının gerektiği durumlarda genellikle tercih edilen diğerleridir. Azınlık grup üyeleri çeşitli haklar, kolaylıklar ve hizmetlerden yoksundurlar. Azınlıklar konusunda yukarıda sözü edilen diğer önemli bir kavram ben merkezciliktir. Ben merkezcilik bütün olguları ve insanları kişinin kendi içinde yaşadığı kültür çerçevesinde kendi değerlerini temel alarak değerlendirmesidir. Kendi içinde yaşadığı ve diğerleriyle paylaştığı normlar, değer yargıları ve davranış kalıplarının üstünlüğü tartışılmaz. Bireye tek başına kendi kültürel değerleri dikkatli bir inceleme ve gözlem yapma olanağı vermez. Bu nedenle kişinin kendi ait olduğu grubun dışındaki gruplarla olan farkları görememesi gibi bir durum ortaya çıkar. Böylece kişi kolaya kaçarak kendi grubu dışında kalan grupları aşağı görme eğilimi geliştirir. Bu eğilim azınlık gruplar arasında son derece yaygındır. Böyle bir tutum aynı zamanda bir bütün olarak toplumsal değişmeye kişinin kesin olarak karşı koymasını da getirir. Azınlıklar konusunu incelerken karşımıza çıkan en önemli kavramlardan birisi ayrımcılıktır. Basit bir anlatımla ayrımcılık, bir grup ya da toplumsal kategoriye ait kişilere yönelik, onların farklı olduğunu hissettiren davranış biçimidir. Ayrımcılık kavramı genellikle bir ya da daha çok azınlığın yüz yüze kaldığı bir takım sınırlamalar, ortaya çıkan zayıflatıcı, gücünü azaltıcı farklı bir davranış sergilemek şeklinde görülmektedir. Aynı zamanda ayrımcılığı ön yargının açığa vuruluşu olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Ne var ki ön yargının olmadığı bazı durumlarda bile ayrımcı uygulamaların yapıldığına rastlanır. Bu nedenle kişi bu gibi durumlarda böyle bir uygulamanın gerisinde boş yere zaman ve çaba harcayarak bir ön yargı arama eğilimi ortaya koyabilir. Hatta bireyin gösterdiği kişilik yapısının ve sahip olduğu dünya görüşünün özelliklerinin bu amaçla ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekebilir. Bu durumda bile gösterilen bunca çaba tek başına neden ayrımcılık yapılmakta olduğunu açıklamaya yetmeyebilir. Kısacası toplum tarafından uygulanan ayrımcılığın kökenleri geniş ölçüde sosyo-kültürel etmenlerle açıklanabilecek kadar karmaşık ve kökleri derinlere uzanan uygulamalardır.